Birinci ayrım. Bu kitap 6 nokta körler kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Yaratılış. Ateş Anıları 1. Yazarı Eduardo Galeano. Özgün adı Memoria del Fuego. Primo Los Nacimientos. Çevirmeni Zülal Kılıç. Türü roman. Can Yayınları 1. baskı 1994. ISBN numarası 975-510-560-3. Bu kitap 321 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 3 Şubat 2016. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak, Eduardo Galeano, Yaratılış, Ateş Anıları 1. Latin Amerika'nın yalnızca altın ve gümüşünün, nitrat ve kavuçuğunun, bakır ve petrolünün değil, belleğinin de çalınmış olduğuna inanan Eduardo Galeano, 3 kitaptan oluşan Ateş Anıları, Memoria del Fuego ile Latin Amerika'ya belleğini yeniden kazandırmayı amaçlıyor. Yaratılış, Los Nacimientos bu üçlünün ilk kitabı. Kolomb öncesi söylencelerle başlayıp Kolomb'la eyleme dönüşen fetihler dönemi anlatılıyor bu kitapta. 1700'lere kadar geliniyor. Bundan sonrasını Yüzler ve Maskeler ve Rüzgarın Yüzyılı adlı Ateş Anılarının ikinci ve üçüncü kitaplarında bulacaksınız. Eduardo Galeano, okullarda okuduğumuz, içinde gerçek hayata yer vermeyen ölü bir tarihe hayatın gerçek soluğunu üflüyor. Bu kitabı büyüleyici bulanlar onun adını John Don Passos ve Gabriel Garcia Marquez ile birlikte anıyorlar. Bu üçlemenin ikinci ve üçüncü kitaplarını da ardı ardına yayımlıyoruz. Ön söz. Çok kötü bir tarih öğrencisiydim. Tarih dersleri mumyalar müzesine ya da ölüler diyarına gezilere benziyordu. Geçmiş cansız, boş, dilsizdi. Bize içi boşaltılmış vicdanlarla bugüne boyun eğmemiz için geçmişi öğretiyorlardı. Tarih zaten yapılıp bitmişti. Biz tarihi yapmayacak, onu kabullenecektik. Zavallı tarih artık soluk almıyordu. Bilimsel metinlerde ihanet edilmiş, sınıflarda çarpıtılmış, tarihlere boğulmuş olarak müzelere hapsetmişler, çelenklerle bronz heykelleri mermer anıtların altına gömmüşlerdi onu. Belki Ateş Anıları ona soluğunu, özgürlüğünü, dilini geri vermeye yardımcı olabilir. Yüzyıllar boyunca Latin Amerika'nın altını, gümüşü, nitratı, kauçuğu, bakırı, petrolü yağmalandı. Belleğine de el konuldu. Bir belleği olmasını engelleyenler onu daha baştan belleğini yitirmeye mahkum ettiler. Latin Amerika'nın resmi tarihi sonunda üniformaları temizleyiciden yeni alınmış kodamanların askeri gösterisine indirgenir. Ben tarihçi değilim. Bütün Amerika'nın ama her şeyden önce o aşağılanan sevgili ülkenin Latin Amerika'nın çalınmış belleğinin bulunmasına yardımcı olmak isteyen bir yazarım. Onunla konuşmak, gizlerini paylaşmak, ona hangi sert killerden yapıldığını, hangi sevgi ve şiddet eylemlerinden doğduğunu sormak isterim. Bu seslerin sesinin hangi yazın türüne girdiğini bilmiyorum. Ateş Anıları'nın bir antoloji olmadığı açıktır. Ama bunun roman, deneme, destan, vasiyetname ya da başka bir şey olup olmadığını da bilmiyorum. Açıkçası bunu düşünmek uykularımı kaçırmıyor. Edebiyatın gümrük memurlarının dediği gibi biçimleri birbirinden ayıran sınırlar olduğuna inanmıyorum. Nesnel bir yapıt yazmak istemedim. İstesem de yapamazdım bunu. Bu tarihsel anlatının yalnızlıkla bir ilgisi yok. Kendimi uzak tutmadığım için yan tutuyorum. Bunu itiraf ediyorum ve üzgün de değilim. Bu dev mozaiğin her parçası sağlam belgesel temellere dayanmaktadır. Burada anlatılanlar olmuştur ama ben bunları kendi biçem ve biçimimde anlattım. Bu kitap bir üçlünün ilk kitabıdır. İki bölüme ayrılmıştır. Birincisinde yerli yaratılış söylencileri Kolomb öncesi Amerika'nın perdesini aralamaktadır. İkincisinde 15. yüzyılın sonundan 1700 yılına kadar Amerika'nın tarihi sergilenmektedir. Ateş Anıları'nın ikinci cildi 18 ve 19. yüzyılları kapsayacak, üçüncü cilt zamanımıza kadar gelecektir. Her metnin altında parantez içindeki sayılar yazarın bilgi ve dayanak noktaları ararken başvurduğu ana yapıtlara işaret etmektedir. Belgesel kaynaklar kitabın sonunda sıralanmıştır. Her tarihsel olayın başlığı bunun meydana geldiği yıl ve yeri gösterir. Aynen alınan deyimler italikle yazılmıştır. Yazar anılan eski kaynakların yazımını günümüze uyarlamıştır. Teşekkür. Kitabın taslaklarını okuyan, değerli yorum ve önerilerde bulunan Jorge Enrique Adum, Angel Berenguer, Hortensia Campanella, Juan Gelman, Ernesto González Bermejo, Carlos María Gutiérrez, Mercedes López Baralt, Guy Prim, Fernando Rodríguez, Nicole Ruan, César Salsamendi, Héctor Tizón, José María Valverde ve Federico Vogelius'a. Yazarın gerekli kaynakçalara ulaşmasında ona kolaylık sağlayan Federico Alvarez, Ricardo Bada, José Fernando Balbi, Álvaro Barros Lemes, Borja ve José María Calzado, Ernesto Cardenal, Rosa del Olmo, Jorge Ferrer, Eduardo Heral León, Juana Martínez, Augusto Monterroso, Damaso Murua, Manuel Pereira, Pedro Saad, Nicole Weisse, Rosita ve Alberto Viagra, Ricardo Wilson ve Sheila Wilson Serfatiye. Sorularını yanıtlayan Jose Juan Arrom, Ramon Carande, Alvaro Jara, Magnus Mörner, Augusto Roa Bastos, Lorette Sejourno ve Eric Revolfa. Bu projenin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan Batı Alman Akket Vakfı'na, özellikle de gerçekleştirilmesi sırasında her bir sayfasının acımasız ve sevgili eleştirmeni Helena Viagra'ya teşekkür ederim. Bu kitap Esther Nine'ye adanmıştır. Ölmeden önce bunu biliyordu. Eduardo Galeano. Kuru otun yanında yaş ot da yanar. Amerika'ya kölelerin getirdiği Afrika atasözü. İlk sesler, yaratılış. Kadın ile erkek düşlerinde Tanrı'nın kendilerini düşünde gördüğünü gördüler. Sigara dumanı bulutunun içinde düş gören Tanrı şarkı söyleyip makaslarını şakırdatıyor, kendini mutlu ama kuşku ve gizemden allak bullak hissediyordu. Makiritare kızılderilileri Tanrı'nın düşünde yemek görürse bereket ve yemek verdiğini bilirler. Tanrı yaşam düşü görürse doğar ve doğurur. Tanrı'nın düşünü gören kadın ile erkek düşlerinde büyük, parlak bir yumurtanın içindeydiler. Şarkı söylüyor, dans ediyor, doğmak isteğiyle çılgına döndüklerinden olay çıkarıyorlardı. Tanrı'nın düşünde mutluluk kuşku ve gizemden daha güçlüydü. Tanrı böylece düş görürken bir şarkıyla yarattı onları. Bu yumurtayı kırıyorum, kadın doğuyor ve erkek doğuyor ve birlikte yaşayıp ölecekler ama gene doğacaklar. Doğacaklar, gene ölecekler, gene doğacaklar. Hiçbir zaman doğmalarının sonu gelmeyecek çünkü ölüm bir yalandır. Zaman. Mayalara göre daha gök yokken ve toprak daha uyanmamışken zaman doğmuştu ve bir adı vardı. Günler doğudan yola çıkıp yürümeye başladılar. İlk gün bağırsaklarından göğü ve yeri yarattı. İkinci gün yağmurun aşağı inmesi için bir merdiven yaptı. Deniz ve kara çevrimleriyle nesnelerin çokluğu üçüncü günün işiydi. Dördüncü gün yer ile göğe birleşebilmeleri için eğilmelerini buyurdu. Beşinci gün herkesin çalışması gerektiğine karar verdi. İlk ışık altıncı günden yayıldı. Yedinci gün hiçbir şey olmayan yerlere toprak koydu. Sekizinci gün el ve ayaklarını toprağa daldırdı. Dokuzuncu gün cehennemleri yarattı. Onuncu gün bunları ruhları zehirlenmişlere ayırdı. On birinci gün güneşin içinde taş ve ağacı biçimlendirdi. Rüzgarı yapan 12. gündü. Rüzgar esti ve adına ruh denildi. Çünkü içinde hiç ölüm yoktu. 13. gün toprağı nemlendirdi ve çamuru yoğurup bizimkine benzer bir gövde yaptı. Yucatan da böyle anımsanır. Güneş ve Ay. İlk güneşi, sulu güneşi sel götürdü. Dünyada yaşayan her şey balık oldu. İkinci güneşi kaplanlar yedi. Üçüncüsünü insanları tutuşturan ateşten bir yağmur yok etti. Dördüncü güneşi rüzgar güneşine fırtına silip süpürdü. İnsanlar maymuna dönüşüp tepelere yayıldılar. Tanrıları bir düşünce aldı. Teotihuacan'da bir araya toplandılar. Günü ağartma işini kim üstlenecek? Gücü ve güzelliğiyle ünlü deniz kabukları tanrısı öne çıktı. Ben güneş olacağım dedi. Başka kim? Sessizlik. Hepsi tanrıların en çirkini, en sefil olan küçük frengili tanrıya bakıp sen dediler. Deniz kabukları tanrısı ile küçük frengili tanrı şimdi güneş ve ayın piramitleri olan tepelere çekildiler. Burada oruç tutup düşünceye daldılar. Sonra tanrılar çalı çırpı topladı, bir ateş yakıp onları çağırdı. Küçük frengili tanrı koşup kendini alevlere attı. Hemen akkor halinde gökte belirdi. Deniz kabukları tanrısı ateşe bakıp kaşlarını çattı. Bir öne gitti, bir arkaya duraksadı, bir iki kez geri döndü. Karar veremediğinden onu itmek zorunda kaldılar. Uzun bir aradan sonra göğe yükseldi. Tanrılar çok öfkelenmişti. Bir tavşanla onun yüzüne vurdular, parlaklığını söndürdüler. Böylece kendini beğenmiş deniz kabukları tanrısı ay oldu. Ayın üstündeki lekeler bu dayaktan kalan izlerdir. Ama o olağanüstü güneş hareket etmiyordu. Granit Şahin küçük frengili tanrıya doğru uçtu. Neden yola koyulmuyorsun? O aşağılanan irinli kambur sakat, çünkü kana ve güce gereksinimim var diye yanıt verdi. Bu beşinci güneş, hareket eden güneş, Tolteklere ışık verdi, Azteklere ışık veriyor. Onun pençeleri var ve insan yüreğiyle besleniyor. Bulutlar. Bulut bir kadının gövdesine bir damla yağmur bıraktı. 9 ay sonra kadının ikizleri oldu. İkizler büyüdüklerinde babalarının kim olduğunu öğrenmek istediler. Yarın sabah erkenden dedi kadın, doğuya bakın, onu orada gökyüzünde bir kule gibi göreceksiniz. İkizler babalarını aramak için yeri göğü gezdiler. Bulut onlara inanmadı. Benim çocuklarım olduğunuzu kanıtlayın bana dedi. İkizlerden biri yeryüzüne bir şimşek gönderdi. Öteki ise bir gök gürültüsü. Bulutun kuşkuları hala dağılmayınca ikisi bir selin içinden geçip sağ salim çıktılar. O zaman bulut onlara yanı başında pek çok kardeşinin ve yeğeninin arasında bir yer açtı. Rüzgar. Tanrı Vavenok, Kızılderililerden ilkini yarattığında yerde birkaç parça çamur kaldı. Gluskabe bu parçalardan kendini yarattı. Tanrı yukarıdan hayretle sordu. Sen nereden çıktın bakalım? Ben bir mucizeyim dedi Gluskabe. Beni kimse yapmadı. Tanrı onun yanında durup elini evrene doğru uzattı. Benim işlerime bak diyerek ona meydan okudu. Bir mucizeysen bana icat ettiğin şeyleri göster. İstersen rüzgar yapabilirim. Gluskabe ciğerlerinin olanca gücüyle üfledi. Rüzgar doğup hemen öldü. Gluskabe mahcup rüzgar yapabiliyorum diye itiraf etti. Ama onu yaşatmayı beceremiyorum. O zaman Tanrı öylesine güçlü üfledi ki Gluskabe aşağı düşüp bütün saçlarını yitirdi. Yağmur. Kuzeyde büyük göllerin bulunduğu bölgede küçük bir kız birden yaşadığını fark etti. Dünyanın harikaları kızın gözlerini açtı, kız da rastgele yola koyuldu. Menomeni, halkının avcı ve oduncularının izinden giderek ağaç kütüklerinden yapılmış büyük bir kulübeye ulaştı. Burada yaşayan 10 erkek kardeş gök gürültüsü kuşları ona yatacak yer, yiyecek yemek verdiler. Kötü bir sabah dereden su alırken kıllı bir yılan onu yakalayıp kayalık bir dağın ta içlerine götürdü. Tam yılanlar onu yiyecekken küçük kız şarkı söylemeye başladı. Gök gürültüsü kuşları uzaklardan onun çağrısını duydular. Kayalık dağa şimşeklerle saldırıp tutukluyu kurtardılar, yılanları da öldürdüler. Gök gürültüsü kuşları küçük kızı bir ağacın çatalına bıraktı. ''Sen burada yaşa'' dediler ona. ''Sen her şarkı söylediğinde biz geliriz.'' Ne zaman küçük yeşil ağaç kurbağası ağacında şarkı söylese gök gürlemeye başlar ve dünyaya yağmur yağar. Gökkuşağı. Orman cüceleri Yebua Noa Hua Boska'yı tuzağa düşürüp başını kesmişlerdi. Baş yuvarlana yuvarlana Kaşiv Nauas ülkesine geri geldi. Gayet zarif biçimde zıplayıp dengesini bulmayı öğrenmişti ama kimse gövdesiz bir baş istemiyordu. İçini çekerek, "Anne, kardeşlerim, yurttaşlarım," dedi, "neden beni kovuyorsunuz, neden benden utanıyorsunuz?" Yakınmalara bir son vermek ve kafadan kurtulmak için anne kafanın kendisini başka bir şeye dönüştürmesini önerdi. Ama kafa önceden var olan bir şeye dönüşmeyi kabul etmedi. Düşündü, hayaller kurdu, hesapladı. Ay daha yoktu, gökkuşağı daha yoktu. Her renkten 7 küçük ip yumağı istedi. Nişan alıp yumakları birbiri ardından göğe fırlattı. Yumaklar bulutların arkasına takıldılar. İplikler yavaş yavaş açılıp yeryüzüne inmeye başladı. Yukarı çıkmadan önce baş uyardı. "Beni tanımayanlar cezalandırılacak. Yukarıda beni gördüğünüz zaman işte yüce ve yakışıklı Yabıonahua Boşka deyin." Sonra aşağı sarkan 7 ipliği örerek bu ipten göğe tırmandı. O gece ilk kez yıldızların arasında beyaz bir yarık göründü. Kızın biri gözlerini yukarı kaldırarak şaşkınlıkla sordu. "Nedir bu?" Derhal kırmızı bir papağan kızın üstüne çullandı, birdenbire kıvrılıverdi, sivri uçlu kuyruğunu kızın bacaklarının arasına batırdı. Kız kanamaya başladı. O zamandan beri ay söylediği zaman kadınlar kanarlar. Ertesi sabah gökyüzünde 7 renkli kaytan parlıyordu. Adamın biri parmağıyla işaret etti ona. "Bakın bakın, amma da garip." Böyle dedi ve yere düştü. İşte böylece ilk kez birisi öldü. Gün. Şimdi Haida halkının totemine egemen olan karga, dünyayı yapan o yüce kutsal reisin torunuydu. Karga ağaç gövdelerinden oluşan duvarda asılı ayı isteyip ağladığında dedesi ayı verdi ona. Karga baca deliğinden ayı havaya pırlatıp yeniden ağlamaya, yıldızları istemeye başladı. Yıldızları aldığı zaman ayın çevresine serpti onları. Sonra dedesi gün ışığını içinde sakladığı oymalı tahta kutuyu ona verinceye kadar ağladı, zıpladı, çığlıklar attı. Yüce kutsal reis kutuyu evden dışarı çıkarmasını yasakladı. Dünyanın karanlıkta yaşamasına karar vermişti. Karga mutlu olmuş gibi görünerek kutuyla oynadı ama yan gözle kendisini kollayan muhafızlara bakıyordu. Kendisine bakmadıkları bir sırada kutuyu pençesiyle yakalayıp kaçtı. Bacadan geçerken pençesinin ucu yarıldı. Tüyleri de yanmıştı. O gün bugündür tüyleri siyahtır. Karga kuzey kıyısı açıklarındaki adalara geldi. İnsan sesleri duyup onlardan yiyecek istedi. Ona yiyecek vermediler. Tahta kutuyu kırmakla korkuttu onları. "Burada gün ışığı var," diye onları uyardı. "Bir kaçarsa gökyüzü bir daha hiç ışığını söndürmeyecek. Hiç kimse uyuyamayacak, sır saklayamayacak. Herkes kimin insan, kimin kuş, kimin orman hayvanı olduğunu bilecek." Güldüler. Karga kutuyu kırıp açtı ve evrene ışık saçıldı. Gece. Güneş durmadan parlıyordu. Kaşinahua kızılderilileri de uykunun ne kadar tatlı olduğunu bilmiyorlardı. Büyük bir dinlenme gereksinimiyle bu kadar çok ışıktan bitkin düşmüş olarak fareden geceyi ödünç aldılar. Hava karardı ama farenin gecesi bir lokma yemek yiyip ateşin önünde bir sigara içmeye zor yetecek kadardı. İnsanlar daha hamaklarına uzanır uzanmaz sabah oldu. Bunun üzerine tapirin gecesini denediler. Tapirin gecesiyle rahatça uyuyorlardı. Bu uzun ve çoktan hak ettikleri dinlenme hoşlarına gitmişti. Ama uyandıklarında o kadar çok zaman geçmişti ki topraklarını dağ çalıları bürümüş, evlerini yerle bir etmişti. Uzun uzun araştırdıktan sonra Armadillo'nun gecesinde karar kıldılar. Bu geceyi ondan ödünç alıp bir daha da geri vermediler. Gecesiz kalan Armadillo gündüz uyur. Yıldızlar. Flüt çalarak aşk ilan edilir ya da avcıların dönüşü bildirilir. Vay vay kızılderilileri flüt nameleriyle konuklarını çağırırlar. Tukuanolar için flüt ağlar, kalinalar için flüt konuşur. Çünkü bağıran trompettir. Negro Irmağı'nın kıyılarında flüt erkeklerin gücünü kanıtlar. Flütler kutsal ve gizlidir. Bunlara yaklaşan her kadın ölümü hak eder. Çok eskilerde kadınların kutsal flütleri olduğu zaman erkekler odun ve su taşıyıp manyoka ekmeği hazırlarlardı. Erkeklerin anlatmasına göre güneş dünyayı kadınların yönetmesine kızdı. Onun için ormana düştü ve bacaklarının arasına yaprak öz suyu sokarak bir bakireyi dölledi. Hurupari böylece doğdu. Hurupari kutsal flütleri çalıp bunları erkeklere verdi. Erkeklere onları saklamasını, korumasını ve kadınlar olmadan dinsel törenlerin kutlanmasını öğretti. Onlara erkek çocuklarına aktaracakları sırları da anlattı. Hurupari'nin annesi kutsal flütlerin nerede saklandığını öğrenince onu ölüme mahkum etti. Ondan kalan parçalarla da gökteki yıldızları yaptı. Samanyolu. Bir solucandan daha büyük değildi. Kuşların yüreklerini yerdi. Babası Mosaten halkının en iyi avcısıydı. Kısa süre sonra kol büyüklüğünde bir yılan oldu. Durmadan daha çok yürek istiyordu. Avcının bütün günü ormanda oğlu için öldürmekle geçiyordu. Yılan kulübeye sığmayacak kadar büyüdüğünde ormanda kuş kalmamıştı. Usta bir okçu olan baba ona jaguar yüreği getiriyordu. Yılan bunları yiyip büyüdü. Ormanda artık jaguar da kalmadı. İnsan yüreği istiyorum dedi yılan. Avcı köyde köyün yakınlarında insan bırakmadı. Ama sonunda bir gün uzak bir köyde bir ağacın dalında onu görenler tarafından öldürüldü. Açlık ve geçmişe özlem yılanı onu aramaya yöneltti. Hiç kimsenin kaçamaması için gövdesini suçlu köyün çevresine doladı. Erkekler bütün oklarını onları kuşatan bu kocaman halkaya doğru fırlatırken yılan babasının gövdesini kapıp göğe yükseldi. Geceleri hala orada, gökyüzünde gövdesine batmış parlak oklarla kıvrılırken görülebilir. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 32.